Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapa geldiğimiz 1. Yuhanna mektubunun 5. bölüm son ayetlerine geldik. Yani bu programımızda 1. Yuhanna mektubunun 5. bölüm 13-21 ayetlerine bakacağız. Sonsuz yaşamınız olduğunu bilesiniz diye Tanrı'nın oğlunun adına iman eden sizlere bunları yazdım diyor elçi Yuhanna. Daha önceki ayetlerde elçi Yuhanna şöyle diyordu. Tanıklık şudur. Tanrı bize sonsuz yaşamı verdi. Bu yaşam onun oğlundadır. Tanrılık işte budur ve sonsuz yaşamda Mesih İsa'ya sahip olmaktır. 12. ayette oğlu varlığında bulunduran da yaşam vardır diyor. Yaşama sahiptir. Tanrı'nın oğlunu varlığında bulundurmayan yaşama sahip değildir. Bu yaşam sonsuz yaşamdır. Tanrı'nın oğlunu ki buradaki oğul ruhsal anlamdadır. Varlığında bulunduran da sonsuz yaşam vardır. Şimdi değerli dostum, bir kiliseye gitmek, şu mezhebe üye olmak hiçbir zaman söz konusu değildir burada. Bunların hiçbiri sizin Mesih imanlısı olduğunuzu göstermez. Sorulması gereken soru şudur. Mesih'e iman ediyor musunuz? O sizin kurtarıcınız mı? Mesih'i varlığınızda taşıyor musunuz? Hiç kimsenin güveninizi sarsmayacağı derecede ona iman ediyor musunuz? Eğer bu noktaya ulaşmamışsan henüz hiçbir yere ulaşmış sayılamazsın. Kurtulmak demek Mesih'e kurtarıcınız olarak iman etmek demektir. Tanrı'nın oğlunu varlığında bulunduran da sonsuz yaşam vardır. O sizin canınızı kurtaran tek umudunuzdur. Onsuz kaybolup gidersiniz. Onsuz kurtuluş yok. Ters olarak kendisinde Tanrı'nın oğlu bulunmayan da yaşam yoktur diyor elçi Yuhanna. Durumu bundan daha açık bir şekilde anlatmak olanaklı değil. Kiliseler, tapınma biçimleri, adetleri falan unutun. Önemli olan sizin Mesih'e kurtarıcınız olarak iman edip etmediğinizdir. Yuhanna'nın İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu vurgulamasının nedeni budur. O Harkule'dedir. Tanrı'nın bedende görünmesidir. Bizi kurtarabilecek olan tek varlıktır, eşi benzeri yoktur. Tanrı'nın varlığıdır. Çarmıhta bizim için öldü, çünkü yalnızca o günahların cezasını ödeyebilirdi. Ama ölümünden 3 gün sonra ölümü yenerek dirildi ve Tanrı'nın sağında değerli dostum onur yerinde oturmaktadır. Bugün Mesih İsa diridir. Bizim inandığımız kurtarıcı diri bir kurtarıcıdır. Ona kurtarıcınız ve efendiniz olarak iman ediyor musunuz? Yanıtlamak zorunda olduğunuz tek soru budur. Tanrı'ya inanıyor musunuz? Yoksa Tanrı'ya inanmıyor musunuz? Eğer ona inanmıyorsanız o zaman onu yani Tanrı'yı yalancı durumuna koyuyorsunuz demektir. Sizin Mesih'e gelmenize engel olacak tek şey yaşamınızdaki günahtır. Vermeniz gereken karar budur. Sonsuz yaşamınız olduğunu bilesiniz diye Tanrı'nın oğlunun adına iman eden sizlere bunları yazdım diyor elçi Yuhanna. 1. Yuhanna mektubu 5. bölüm 13. ayette. Unutmayalım ki Yuhanna bu mektubu 2 amaçla yazmıştı. 1. Tanrı'nın oğlunun adına iman etmemiz için ki bu kurtuluştur. 2. Sonsuz yaşama sahip olduğumuzu bilmemiz için ki bu da Mesih'ten gelen güvencedir. Birçok insan sonsuz yaşama sahip olduğuna emin olabilmek için neler neler vermeye hazırdır. Önemli nokta kime inandığınızdır. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yuhanna eğer hoşunuza giderse demedi. Rab İsa Mesih'e kurtarıcısı olarak İman edenin sonsuz yaşama sahip olacağını söyledi. Yuhanna bu mektubu yazmaktaki amacını başka şekilde yine şöyle dile getirmişti. İsa öğrencilerinin yanında daha birçok belirti yaptı. Onlar bu kitapta yazılı değildir. Ama İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman edip onun adıyla yaşama sahip olasınız diye bunlar yazılmıştır. Bunu Yuhanna 20. bölüm 30 ve 31. ayetlerde okuyoruz. Oğul olan İsa Mesih'in sonsuz yaşam verdiğine inanmak Tanrı'yı da onurlandıran bir özelliktir. Onun gerçeği söylediğine inanıyorsunuz demektir. Sonsuz yaşama sahip olduğunuzun güveni içinde olmak imanlı yaşamınızı da etkiler. Yuhanna şöyle devam eder 1 Yuhanna 5. bölüm 14. ayette. Onun katında tam bir güvene sahibiz. O da şudur. Onun istemi uyarınca her ne dilersek bizi dinler. Bu güvence bize duada da güven kazandıran bir şeydir ve çok önemlidir. Yuhanna sonsuz yaşam güvencesinin ikinci özelliğine değiniyor. İmanlı yeni yaşamla birlikte yeni bir konumda bulur kendini. Şimdi duaları Tanrı katında işitilmektedir. Tanrı'nın çocuğu böylece cesaretle dua edebilecektir. Onun istemi uyarınca her ne dilersek diye çok kesin ve belirgin bir vaatte bulunuyor. Duamızın Tanrı'nın isteğine uygun olması çok önemlidir. Onunla beraberliğimiz varsa ve doğru bir yaşam sürüyorsak, onun isteğine yani Tanrı'nın isteğine aykırı bir şey zaten istemeyiz. Her konuda insanlardan ziyade Rab'be güvenmesini bilen ünlü imanlılardan George Müller şöyle diyor. Dua Tanrı'nın isteksizliğini aşma yolu değil, onun istekliliğine sahip çıkmaktır. Onu bir şeyi yapmaya zorlamak değil, onun düşüncelerini düşünmeye çalışmaktır. Duayla Tanrı'ya yaklaştığımızda bize güven veren de budur. Bizi işitir. Onun bizi yalnız işitmekle kalmayıp dualarımızı yanıtladığından da emin olabiliriz. Tanrı çocuklarının dualarını duyar ama her zaman istediğimizi vererek yanıtlamaz. Yuhanna onun isteğine göre dua ettiğimizde yanıt alacağımıza emin olabileceğimizi söylüyor. 1 Yuhanna 5. bölüm 15. ayette şöyle diyor. Öyleyse dilediğimiz her şeye ilişkin bizi dinlediğini bilirsek ondan dilediklerimize sahip olduğumuzu da biliriz. Göksel bir babamızın olduğunu bilmek gerçekten harikadır. Eğer onunla beraberliğimiz varsa ve yaşamımızda günaha izin vermiyorsak elbette dualarımız da bencilce olmayacaktır. Onu izlediğimizde dualarımızı yanıtlayacağına dair güvenimiz olacaktır. Ona kendine güvenmeyen bir dilencinin yaklaşımıyla değil cesaretle yaklaşmalı ve onun isteğine uygun şekilde dua etmeliyiz. 1 Yuhanna 5. bölüm 16. ayette eğer biri kardeşini ölüme götürmeyen bir günah işlerken görürse diyor Tanrı'dan dilekte bulunsun. Tanrı ona yaşam verecektir. Ölüme götürmeyen günah işleyenler içindir bu. Bir de ölüme götüren günah vardır. Buna ilişkin istekte bulunsun demiyorum. Buradaki ölümcül sözcüğü fiziksel ölümü kasteder. Tanrı'nın çocuğu sonsuz yaşama sahip olduğundan ruhsal ölüm kastedilmemektedir. Yuhanna, günah işleyen imanlıların göksel babaları tarafından bu dünyadan alınabileceklerini belirtiyor. Madem ki burada ölüme götürmeyen günahtan söz edilir, bir de ölüme götüren günaha bakalım. Buradaki ölümcül sözcüğü az önce belirttiğim gibi fiziksel ölümü kasteder. Sonsuz ölümü değil. Musa ve Harun ölümcül günah işlediler. İsrail oğulları susuzluktan yakınırken Musa'nın yani Musa peygamberin kızıp kayaya iki kez vurduğunu hatırlarsınız. Bu kayaya dokunması bile yasaktı Musa peygamberin. Kayaya daha önce bir kez vurmuştu ve tekrar etmemesi gerekiyordu. Bu kaya Mesih İsa'yı temsil eden bir şeydi. Mesih'in bir örneği olduğunu Paulos'un Korintos'taki imanlara yazdığı birinci mektubundan anlayabiliriz. Paulos, çölde gelişen bu olay hakkında şunu yazmıştı. Tümü aynı doğaüstü içeceği içti. Çünkü kendilerini izleyen doğaüstü kayadan içiyorlardı ki bu kaya Mesih İsa'ydı. Evet, Mesih yalnız bir kez ölmüştü. Bir kez bizim günahlarımız için çarmıha gitti ve öldü. Ancak Musa kayaya iki kez vurmakla bu örneği, bu simgeyi bozmuştu. Eski Antlaşma'dan Sayılar 20. bölüm 12. ayette Rab bunun yanıtını şöyle veriyor. Rab Musa ile Harun'a, madem İsraillilerin gözü önünde benim kutsallığımı sayarak bana güvenmediniz dedi, bu topluluğu kendilerine vereceğim ülkeye de götürmeyeceksiniz. Bununla birlikte Musa peygamber Tanrı'ya onu affetmesi ve o ülkeye girmeye izin vermesi için yalvarmaya başladı. Musa Rab'be şöyle yakardı. ey egemen Rab, büyüklüğünü ve güçlü elini bana göstermeye başladın. Gökte ve yerde senin yaptığın yüce işleri yapabilecek başka bir tanrı yok. İzin ver de Şeria ırmağından geçip karşı yakadaki o verimli ülkeyi, o güzel dağlık bölgeyi ve Lübnan'ı göreyim. Ancak Musa halkına şöyle dedi. Ama Rab sizin yüzünüzden bana öfkelendi, yalvarışıma kulak asmadı. Bana yeter artık, bir daha bu konudan söz etme bana dedi. Musa ve Harun fiziksel ölüme götürecek bir günah işlemişlerdi. Elbette ki onlar kurtuluşlarını yitirmediler. Ancak bu dünyadaki fiziksel ölüme götürecek bir günah işlemişlerdi. Yeni antlaşmada Hananya ile Safira örneği verilir. İlk topluluklardan birine aittiler ve yalan söylemişlerdi. Neden böyle olmuştu? Çünkü ilk topluluğa kötü bir örnek oluşturacaklardı. Tanrı bu yüzden onları yeryüzünden almıştı. Bir başka örnek de Korintos'taki imanlara yazılan birinci mektupta verilir. Oradakilerin bazısı Rabbin sofrasında sarhoş olup Rabbin sofrası olayını tam anlamıyla çarpıtmışlardı. Paulus onlara şöyle yazdı. İşte bu nedenle birçoklarınız zayıf ve hastadır. Bazılarınız da uyumaktadır. Elçi Paulus bu sözüyle burada onların ölümcül bir günah işlediğini belirtiyor. Birisi bu noktada şunu sorabilir. Ölümcül günah nedir? Yuhanna'nın bağışlanamaz bir günahtan söz etmediğini hemen belirtmeliyim. Bağışlanamaz bir günahtan söz etmiyor Yuhanna. Hayır, ruhsal değil, fiziksel ölüme götüren bir günahtan söz ediyoruz. Bu insanlar Tanrı'nın çocuklarıdır. Öyle olmasaydı onları eve yani cennete almazdı. Rab şeytanın çocuklarına değil, kendi çocuklarına disiplin verir. Onları terbiye eder. Çocukları da ölümcül günah işlediğinde onları yanına çağırabilir. Bu günah tam olarak nedir? Musa peygamber ve Harun olayında bunlar kızgınlıklarını denetleyemeyip Rab İsa'yı temsil eden evrensel örneği bozmuşlardı. Hananya ile Safira ise ikiyüzlülük içerisinde yaşıyorlardı. Korintos'ta ise Rabbin sofrasında sarhoş olup sorun çıkaran kişiler vardı. Şu günah ölümcüldür diye gösteremeyiz ama imanlılar böyle bir günah işleyebilir. Bazen hayatınızda öyle bir durum gelişiyor ki Tanrı bir çözüm bulana dek günahta yaşayabilirsiniz. Ama ölen her imanlı bir günah işlemiştir de diyemeyiz. Ancak bir imanlı sürekli olarak günah içerisinde yaşadığında bu mümkün olabilir diyebiliriz. Yani ölümcül günah işliyor ve Rab onu bu dünyadan alıyor. Abşalom da ölümcül bir günah işlemişti. Bence o da gerçekte Tanrı'nın bir çocuğuydu. Ancak babası Kral Davut'a karşı bir isyan çıkarmıştı. Uzun yıllar içerisinde Tanrı'nın topluluklarında sorunların nasıl çıktığını defalarca gördüm. Rab sorun çıkaranları bazen ölüm aracılığıyla yanına almakla birlikte bazen de Tanrı'ya hizmet edemeyecek bir pozisyona getirmiştir. Bu şekilde gelen bir ölüm fiziksel olur, ruhsal değil. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki bir anne ve onun da küçük bir çocuğu var. Yan komşunun da o yaşlarda bir çocuğu var. Ve bahçede beraber oynuyorlar. Bir gün annelerden biri bakıyor ki kendi çocuğu diğerinin üstüne çıkmış onu dövüyor. Bağırıp onu eve çağırıyor ama çocuk gelmiyor. Böyle bir durumda o ne yapıyor? Gidip çocuğunu alıp zorla eve getiriyor. Anne kendi çocuğunun bir melek olmadığını biliyor ama yine de o halen onun çocuğudur. Ancak artık dışarıda oynamasına izin vermeyecektir. Tanrı'nın bir çocuğu da onun adını lekelediğinde bu şekilde ölüm aracılığıyla Rabbin yanına alınabilir. Kuşkusuz her tür haksızlık günahtır ama ölüme götürmeyen günah da vardır diyor 1 Yuhanna 5. bölüm 17. ayette. Değerli dinleyicilerimiz, bugün yaşayan imanlıların tümü günah işlemiştir. Ancak her günah ölümcül değildir. Ölümcül olsaydı yaşıyor olmazlardı. Tanrı her günah işleyen imanlıyı ölüm yoluyla yanına alsaydı yeryüzünde tek bir imanlı kalmazdı. Bunun yanı sıra Yuhanna şöyle diyor 1 Yuhanna 5. bölüm 18. ayette. Tanrı'dan doğan kişinin günah işlemediğini biliriz. Tanrı'nın oğlu onu esirger ve kötü olan ona dokunmaz. Tanrı'dan doğmuş olanın günah işlemediğini biliriz. Daha önce de gördüğümüz gibi her birimiz eski ve yeni olmak üzere iki doğaya sahibiz. Yeni doğamız günah işlemez. Tanrı'ya özlem duyar. Eski doğamız ya da eski tabiatımız ise günah işlemeyi sever ve buna meyillidir. Günahlarımıza yol açan da budur. Yani imanlının günah işlemesine yol açan bu eski doğadır. Tanrı'nın oğlu onu esirger ve kötü olan ona dokunmaz. Bu ayet bana açıkça şunu gösteriyor ki, Tanrı'nın bir çocuğu asla şeytanın denetimine geçmeyecektir. Onun şeytanın egemenliğinden korunmakta olduğuna inanmamı sağlayan ayetlerden biridir bu. İmanlılar şeytanın etkisinde kalıp günaha düşebilirler. Ancak tümüyle şeytanın denetimine giremezler. Kutsal ruhun olduğu yerde şeytan barınamaz. Çünkü Mesih'e iman edenin yüreğinde kutsal ruh konut kurar. Eğer böyle bir durum varsa onların kurtuluşlarından kuşku duyarım. Neden? Çünkü Tanrı sözü diyor ki içimizde yaşayan kutsal ruh dünyada bulunan şeytandan daha güçlüdür. Tanrı ışıktır, Tanrı nurdur. Şimdi ışığın olduğu yerde karanlığın ne işi vardır? Bu konuda Yuhanna bu mektubun 4. bölümünde şöyle dedi. Çocuklarım, siz Tanrı'dansınız ve bu yalancı peygamberleri yendiniz. Çünkü içinizde duran kişi dünyada durandan üstündür. 1 Yuhanna 4:4. Sevgili dinleyicim, kutsal ruh şeytanın bulunduğu bir yere gelmez. Ne de kutsal ruhun bulunduğu yerde şeytan ya da onun cinleri barınabilir. İmanlının yüreğinde kutsal ruh konut kurmuştur. Bunu iyice varlığımıza, beynimize, yüreğimize almamız lazım. Kutsal ruh Tanrı'dır, kutsal ruh ışıktır ve kutsal ruhun bulunduğu yerde şeytan ve onun cinleri barınamaz. Bu nedenle Mesih imanlısında hiçbir zaman, bunun altını çiziyorum, Mesih imanlısında hiçbir zaman cin, şeytan olmaz, olamaz. Onda barınamaz. Çünkü Mesih imanlısında az önce vurguladığım gibi kutsal ruh vardır. Kutsal ruh Tanrı'dır ve Tanrı'nın olduğu yerde de kesinlikle şeytan duramaz. Orada barınamaz. Eğer bunun aksini iddia eden varsa o zaman Tanrı'nın değerini, Tanrı'nın kutsallığını aşağıya çekmiş olur. Hayır, Rabbimiz kutsaldır, Tanrımız ışıktır ve onun olduğu yerde karanlık barınamaz. Onun olduğu yerde şeytan barınamaz ve imanlıda kutsal ruh vardır. Bunu unutmayalım. Yuhanna, 1 Yuhanna 5. bölüm 19. ayette de şöyle diyor. Tanrı'dan olduğumuzu biliyoruz. Tüm dünyanın kötü olana tutsaklığını biliyoruz. Dünya kötü olanın denetimindedir. Bunu derken asıl söylenen şeytan dünyayı uyutmaktadır düşüncesidir. Şeytan bize şöyle fısıldar, baksana sus artık, herkesi rahatsız ediyorsun. İnsanlar rahat rahat uyuyorlar, onları uyandırma. Herkes güzelce eğleniyor, duygulanıyor, bereket aldığını sanıyor. Şimdi sen kalkıp da onları uyandırma. Değerli dostum, kiliselerde de günah içerisinde yaşarken ruhsal açıdan uyuyan kişiler var. Onları kendi haline bırakalım. İnsanlar uyanınca şeytan rahatsız olur. İçinde bulunduğumuz bu dünyanın şeytanın kollarında uyumakta olduğunu görmek hiç de güç değildir. Etrafımıza, dünyamıza şöyle bir bakmamız yetiyor. Dünyamızda olan bunca haksızlık, bunca üçkağıtçılık, bunca yalan dolan, ırza geçmeler, çocuk öldürmeler, terör olayları, savaşlar şeytanın işleri değil midir? Tanrı oğlunun geldiğini ve gerçek olanı bilmemiz için bize anlayış verdiğini biliyoruz. Biz gerçek olanın bağlılığındayız. Onun oğlu İsa Mesih bağlılığında. Bu gerçek Tanrı'dır ve sonsuz yaşamdır. 1 Yuhanna 5 ayet 20. Dostum, Mesih inancı bir din değildir. Mesih'e iman etmek bir dine girmek değildir. Hayır, Mesih inancı bir kişidir. Mesih inancı Mesih'tir. Yaşama, sonsuz yaşama evet demektir. Kesin olarak bildiğimiz bir gerçek vardır. Ona inanıyorsanız sonsuz yaşamınız var demektir. İşte Mesih inancı sonsuz yaşama evet demektir. Çocuklarım, kendinizi yalancı tanrılardan koruyun diyor 1 Yuhanna mektubunun son ayetinde. Yani 1 Yuhanna 5. bölüm 21. ayette. Değerli dinleyicim, Mesih'le imanlının arasına giren her şey puttur. Aklımızı çelen şeylerden kendimizi korumalıyız. Hayatımızda ne gibi putlara yer verdiğimize dikkat edelim. Her şeyin yaratıcısı Tanrı kendimizi putlardan korumamızı istiyor. Burada değerli dinleyicilerimiz, İncil'den 1. Yuhanna mektubundan yaptığımız yorumu bitirdim. Ama yorumlarımız devam edecektir. Bir sonraki programımızda Eski Antlaşma'dan Mika kitabını alıp onun yorumunu yapacağım. Yayınlarımıza ilişkin soru ve düşüncelerinizi az sonra vereceğimiz adresimize yazabilirsiniz. Size severek yanıt vermeye çalışacağız değerli dinleyicilerimiz. Bir sonraki yayınımızda yeniden buluşalım ve o güne dek Rabbin kayrası, Rabbin esenliği, barışı sizin de üzerinizde olsun.